Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda sizlere Apple'ın WWDC etkinliğinden önce gerçekleştirmiş olduğu ve yeni iPad'leri anlattığı Let Loose etkinliği hakkında bir özet geçeceğim. Hangi ürünler tanıtıldı, hangi özelliklerle beraber geliyor ve yeni hayatımıza neler katılıyor olacak Apple tarafında, tabletler tarafında bunlardan bahsedeceğim. Videomuza geçelim. Etkinlik öncelikle bir özet kısmıyla başladı. Özellikle Vision Pro'dan bahsettiler arkadaşlar. Vision Pro özellikle Porsche showroomlarında yerini bulmuş. Ve araçların ön gösterimiyle alakalı, özelleştirebilmesiyle alakalı Porsche Vision Pro'yu aktif bir şekilde kullanmaya başlamış. Sonrasında doktorlar göz muayenesi yaparken Vision Pro'dan aslında faydalanmaya başlamışlar özellikle. Filmlerin kurgu sürecinde de özellikle bir takım yapımcılardan bahsettiler. Kurgu, editleme, final hali bunların gösterimi ve ön izlemesinde Vision Pro'dan faydalandıklarından bahsettiler. Tabii Vision Pro şu anda çok başarılı bir ürün mü, içerisi çok dolu bir ürün mü tartışılır. Hani ergonomik açıdan biz birkaç videosunu çekmiştik zaten. Hani ben ergonomik olarak başarılı bulmuyorum ama sektörde kilit noktalarda yerini bulmaya başlamış. Apple'ın özeti de bu yöndeydi. Benim gördüğüm de bu yönde. MacBook Air'in M3'lü versiyonundan özellikle bahsettiler. Şu anda dünyada en çok satılan 13 inç ve 15 inçlik display olma özelliğini taşıyor dediler. Yani şaşırmadım değil açıkçası. Ne bileyim Acer'ın, Dell'in veya bir diğer başka markanın çok daha uygun fiyatlı, çok daha fazla satan laptopları olduğunu da düşünmüyor değilim bir yandan ama Apple bunu özellikle vurguladı. Yanında bir asterisk falan da yoktu ki hani dipnot şu kıstaslar içerisinde demediler. Direkt en çok satan 13 inç ve 15 inçlik display olduklarını belirttiler. Ve etkinliğin kilit ürünlerinden bir tanesi iPad Air. iPad Air'in kullanım alanlarını biliyoruz. Yani öğrenciler kullanıyor, not almak için kullanıyorlar, işletmeler kullanıyorlar. Hücresel veriyle beraber desteklediğinizde 5G'den faydalanabildiklerini özellikle vurguladılar. Dizi film izlerken veyahut oyun oynarken. Evet, iPad Air şu anda çoğu kullanıcı için çok geçerli bir çözüm. Mesela ben iPad Pro kullanıyorum. M1 versiyonu 12.9 inçlik olan. Hani benim bu cihazı alana kadar hani diyordum ki ihtiyacım var. Kullanmaya başladıktan sonra yaptığım işleri gördükten sonra dedim ki aslında ben iPad Air alsam da olurmuş. Ben not alıyorum. YouTube'da birkaç video izliyorum. Dolayısıyla kullanım alışkanlıklarına özel ürünler geliştirdikleri için, bu ihtiyaçları çok iyi bir şekilde görebildikleri için en azından ben böyle düşünüyorum. Artık iki boyut seçeneğiyle beraber geliyor. iPad Air tarihinde bir ilk, hem 11 inçlik hem de 13 inçlik versiyonu var artık bu tabletlerin. Orada da diyorlar ki %30 daha fazla sizlere çalışma alanı sunuyoruz. Liquid Retina ekrandan bahsettiler. Burada çok ciddi bir geliştirme yok. iPad Air tarafına OLED gelmedi arkadaşlar. OLED iPad Pro'ya geldi. Detaylarına ineceğiz. Ve burada Split View yani ekranı ikiye bölerek çalışmaktan bahsettiler ki ben çok aktif bir şekilde bunu kullanıyorum. Şu anda da önümde bir tarafta YouTube, bir tarafta not uygulaması var. Oradan ben notlarımı almışım kalemimle beraber. Ve bu şekilde ben sık sık tabletimi kullanıyorum. Diyorum ya ihtiyaç meselesi. iPad Air büyük ihtimalle çok çok büyük bir kesimin ihtiyacını görecek tablet. Burada 13 inçlik versiyonu ciddi bir avantaj sağlamış ama fiyatlarına baktığımızda 13 inçlik versiyon hani fiyatı öyle bir noktaya taşıyor ki artık orada 11 inçlik yeni iPad Pro'yu düşünmeye başlıyorsunuz. Hani ekrana ihtiyacınız varsa evet ya iPad Pro'nun 13 inçliği çok çok pahalıya geliyor iPad Air'in 13 inçlik versiyonuna göre ama yani bilmiyorum. Orada böyle sanki şey var. Seni bir yere doğru taşıyor. 13 inçlik iPad Air'e mi bakıyorsun? O zaman 11 inçlik iPad Pro'ya da bakabilirsin. İşte orada 120 Hz var. İşte ProMotion var. İşte Yonga tarafında çok ciddi şeyler getirdik. Böyle sürekli aklını karıştırıyor. Ve seni böyle daha iyisini almaya itiyormuş gibi bir fiyat politikası uygulandığını da düşünmüyor diyelim. Son olarak da 4 farklı renk seçeneğiyle beraber gelmekte. Bu işin tasarımsal ve boyutsal kısmıydı. Teknik kısmında da M2 yongasının M1 yongasına göre CPU'da %15 ve GPU'da da %25 daha güçlü olduğunu söylüyorlar. Toplamda da diğer bütün performans artışlarını hesaba kattıklarında %50 gibi bir hesaplama yapıyorlar aslında. Ne kadar doğru ne kadar yanlış o konuyu sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Yani hepsini topladım da %50 daha iyiyiz. O çok doğru bir şey değil açıkçası en azından benim için. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi M1'li makinelerimizi çöpe mi atalım? Ben Mac Mini M1 kullanıcısıyım. iPad Pro M1 kullanıcısıyım. M1 Pro MacBook 14'üm var. MacBook Pro 14'üm var. Ya bu makinelerden hali hazırda o kadar memnunum ki. Bunun üzerine gelen performans artışları faydasız, gereksiz bu da demek değil. Ama ihtiyaçlarınızı belirlemek en önemli mesele ya. Şu anda M1 yongasına sahip herhangi bir tabletiniz varsa siz zaten piyasadaki hemen hemen en iyi tablet deneyimlerinden birini elde etmiş oluyorsunuz. Daha fazlası hep gelecek. Ama İhtiyaçlarınızı karşılamayan bir şey var mı mesela M1 yongasıyla beraber? Merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yorumlarınızı yazın. Bu konuyu ciddi merak ediyorum. İşin yazılımsal tarafına geldiğimizde burada Apple diyor ki biz yapay zeka motorumuzu 20 milyon profesyonel şekilde çekilmiş fotoğrafla beraber geliştirdik, öğrettik bu sistemi. Ve sonrasında ne yapabiliyorsunuz? Geliyorsunuz galeriye, tek bir tuşa basıyorsunuz. Ya benim fotoğrafımı geliştir, daha iyi hale getir diyorsunuz. Ve bunu tek hamlede yapabiliyor ve çok hızlı bir şekilde yapabiliyor gibi gözüküyor. Tabii ki tabletler elimize ulaştığında ne kadar hızlıdır değildir. Kabiliyetleri neler? Sadece galeri uygulamasındaki bir tık mıdır bu mesele? Bunları görüyor olacağız. Aynı zamanda baz depolama kapasitesini de 64 GB'dan 128 GB'a yükseltmişler. Ha şunu söyleyebilirim. Fiyatı sabit tutmuşlar. 1 TB'a kadar seçenek de getirmişler. Ama ben zaten bir tablet alacağım zaman, özellikle üzerinde biraz içerik üreteceğim zaman 256 GB'ın altını zaten tercih etmiyordum. 64 GB'lık tabletler de hani tamam medya akışı sağlayacaksınız, öğrenci olarak kullanmak isteyeceksiniz. Belki yeterli gelebilirdi ama zaten 128 GB'a biz onu yükseltiyorduk. Şimdi ne yaptılar? Baz model 128 artık. 1 TB'a kadar da seçenek var. Ha, iPad Air'i 1 TB'a kadar yükseltmek ne kadar mantıklı veya 512'ye getirmek ne kadar mantıklı? Oturulur tartışılır. Dediğim gibi ürün geldikten sonra bunları konuşacağız. Ve ciddi teknolojilerin entegre edildiği iPad Pro'ya geldiğimizde en devasa gelişim burada oldu arkadaşlar. Bir takım beklemediğim gelişmeler de oldu. Yayın öncesinde zaten konuşmuştuk sizlerle beraber. Yayında olanlar biliyorlar. Şimdi iPad Pro'yu dünyanın her yerinde, her meslekten herkes bir şekilde kullanabiliyor. İşte mühendis kullanıyor, mimar kullanıyor çizim programlarında, CAD yazılımlarında. Sonrasında benim özellikle gördüğüm mesela dövmeci bir arkadaşım var. iPad Pro kullanıyor. Niye abi? Çünkü 120 Hz ekran var diyor. Kalemine ben çok güzel bir şekilde adapte olabildim. Kalemiyle hani ergonomik olarak elime oturdu. İstediğim çizimi ben bu kalemde yapabiliyorum diyor. Diyor ki işte Samsung'un Galaxy Tab serisi tabletleri de var. Onların kalemleri diyor mesela bana küçük geliyor. Elimde kayboluyor. Tam saramıyorum kalemi. Mesela şimdi dizayn tarafında çok ciddi geliştirmeler oldu. Zaten Apple'ın vizyonu hep şuydu. Yani onu da kendileri de ifade ediyorlar. Yekpare bir cam gibi gözüksün istiyorduk. Yani tasarımsal açıdan güzel bir görünüş. İnce, hafif. Bunları geliştirmişler zaten. 11 inçlik versiyonu 5.3 mm kalınlığında, 13 inçlik versiyonu ise 5.1 mm kalınlığında. Şunu dediler ve gösterdiler. Bizim iPod Nano'muz vardı hatırlar mısınız diyor. Ondan da daha ince bir cihaz. Şu anda Apple'ın sunmuş olduğu en ince cihaz olma özelliğini taşıyor ve %100 geri dönüştürülmüş, alüminyumdan imal edilmiş bir gövdeyle beraber gelmekti. Bunu saat tarafında da görüyorduk, telefon tarafında da belli yüzdelerde görüyorduk. Yıllardır beklediğimiz o özellik iPad Pro'ya geldi. OLED ekranla geliyor artık. Ben de bu 12.9 inçlik iPad Pro'yu alırken şey diyordum ya, OLED'in çıkmasını bekleyeyim. O sırada piyasa sürekli yükseliyordu. Doların çok daha hızlı yükseldiği dönemlerde. Ben dedim ki alayım, kenara koyayım şunu. Bu mini LED'li olan arkadaşlar iPad Pro. Artık OLED geldi ama OLED'i de öyle bir noktada getirdiler ki çift katman OLED'den oluşan tandem OLED olarak geçen bir OLED bu. Yani adamlar şunu demiş ya, biz tek bir OLED panelden, tek bir katmandan istediğimiz parlaklığı elde edemiyoruz. İki katman kullanalım, tandem, bu tandem drift olayları falan vardır. İki araç mesela drift yapar. OLED tarafında da tandem OLED ismini tercih etmişler. Çünkü iki katman OLED kullanılıyor ve bu sayede 1000 nit HDR, 1600 nitte HDR parlaklık elde edebiliyorsunuz, ışık şiddeti elde edebiliyorsunuz. Şimdi 1000 nit HDR zaten iyi. Yani ekranın tamamı için 1000 nit alabiliyorsunuz. HDR tarafında biliyorsunuz HDR değerleri, bu peak değer, ekranın belli bir yüzdesi için geçerli oluyor. Bir film izliyorsunuz, bir patlama sahnesi oldu, orasının çok parlak olması gerek ya. İşte orada o küçük yerde 1600 nit'i görebiliyorsun. HDR meselesi ve SDR meselesi o yüzden parlaklık anlatılırken ayrılıyor arkadaşlar ve buna XDR Precision adını veriyorlar. Yani bu piksel başına aydınlatma, renk doğruluğu gösterimi, bu konuyu da bir isimle beraber ayırmışlar. İşte siyahlar daha iyi, siyahlardan daha fazla detay çıkarabiliyorsunuz diyorlar. Ki mini LED panelli bir iPad Pro kullanan birisi olarak aslında şunu söyleyebilirim. Not alırken siyah bir ekranda not alıyorsunuz. Şimdi orada o beyaz çizginin gösterilebilmesi için ne oluyor? Oradaki LED'ler teker teker aydınlatılıyorlar ve büyük bölgeler bunlar. Yani orada bir ışık yoğunluğu oluşuyor. Işık bulutu oluşuyor. Bu güzel bir görüntü mü? Değil. Mini LED TV'lerde de bu başımıza geliyor. Artık o piksel başını aydınlatmayla beraber o blooming efektini görmüyor olacağız. Ha bu zaten piyasada vardı. Samsung'un tabletlerine bakın, AMOLED panellerine. Mis gibi orada not alırken piksel başını aydınlatma olduğu için böyle bir efekt görmüyorduk zaten. Bu yeni bir şey değil. iPad'ler için yeni bir şey. Ama iPad de demiş ki, Apple da demiş ki abi biz bunu en üst noktaya taşıyalım. 2 kat OLED panel. Maksimum parlaklık. Yani işte Apple geç yapıyor bazı şeyleri ama uç noktalara taşıyor. Performans tarafında şöyle bir şey oldu. Yine çoğumuzun beklentisinin ötesinde bir şey gerçekleşti. M3 yongalarını biz aslında iPad Pro'larda görürüz. Tamam, hazır paket devam diye düşündük. Ama M4 yongası geldi arkadaşlar. Bu ikinci nesil 3 nanometre üretim imarisiyle geliştirilmiş ve içerisindeki display engine yani görüntü motoru da aynı şekilde baştan tasarımlanmış bir yonga. Şimdi M3'ten aslında GPU tarafında faydalanıyor. Aynı mimarinin GPU'su bulunmakta. İçerisinde 4+6 çekirdekli bir çekirdek kurulumu var. 4'ü performans, 6'sı da enerji tasarrufu ve verimliliği odaklı. Sonrasında içerisinde ML olarak geçen ML, machine learning yani çekirdekleri de bulunmakta. Hatta Apple diyor ki ya biz seneler önce zaten biz makine öğrenimi yapan çekirdekleri ve donanımları yongalarımızda bulunduruyorduk. Daha rakiplerimiz yeni bunu yapıyor şeklinde iddiaları var. Bazı distroler görmüşsünüzdür. İşte yapay zeka destekli düstü. Ne yapay zeka desteklisi? Yani orada Intel'in getirmiş olduğu AI Boost çekirdeğinden faydalanan bir sistem. Sen onu toptan AI işte bilgisayarı falan deyince tabii komik duruyor. Apple da bunun üzerine duruyor. Biz senelerdir bu işin içindeyiz vurgusunu yapıyorlar özellikle. M2'den CPU tarafında %50 daha güçlü olduğunu vurguluyorlar. Ve sonrasında dinamik keşifle beraber CPU ve GPU'nun ön belleklemeden etkin bir şekilde faydalanabildiğinden bahsediyorlar. Zaten M1 yongasında ta en başta aslında Apple Silicon ailesini düşünürsek ne diyorlardı? Biz yüksek bant genişliği sunuyoruz. CPU da GPU da bundan faydalanabiliyor. Ve bellekle CPU ve GPU arasındaki fiziksel mesafeden bahsetmiyorum ama devresel mesafenin çok kısalmasından kaynaklı olarak bant genişliğinin çok yüksek olması ve bunun üzerine bir takım geliştirmeleri aslında biz M4'te görüyoruz. Sonrasında ray tracing geldi. Bakın diyor Diablo'da şu görünüme bakın, ışık yansımasına bakın. Sonrasında mesh shading'den bahsettiler. Harbiden gösterdikleri görüntüler güzel. Assassin's Creed Mirage'dan birkaç parça bir şey gösterdiler. Keşke daha detaylı gösterselerdi. Çünkü AAA diyebileceğimiz bir oyun artık tabletten oynanabiliyor olacak. Bu etkileyici bir şey ama çok üzerine durmadılar açıkçası. Biz onunla alakalı ayrıca bir video hazırlayacağız. Takipte kalın arkadaşlar. M2'den 4 kat daha fazla render performansı verdiğini söylediler. Tabii ki bu Final Cut'ta nasıl bir durumda, Premiere'de nasıl bir durumda? Ben şimdi görüyorum kendi MacBook Pro 14'ümde Premiere kullandığımda aşırı iyi bir performans elde ediyor muyum? Hayır, Final Cut'ı kuruyorum, aşırı iyi bir performans elde ediyorum. Misal veriyorum. Sonrasında en önemli konu da M1'den itibaren neyi vurguladılar? Watt başına elde ettiğimiz performans. Burada diyor ki rakiplerimizin tükettiği gücün dörtte biriyle biz M4'ten istediğimiz performansı alabiliyoruz. Ve M2'nin yarı gücüyle beraber biz M4'le hani CPU gücü tarafında dedik ya %50 daha güçlü. Çok daha fazlasını elde edebiliyoruz şeklinde vurguları vardı. Bunun da sebebi şu. M4 bence Apple'ın ya bizim bu vizyonumuzda zaten plan projemizde olan bir işlemciydi. Tabii ki bunu getirecektik. Hani anlatım bu şey yönde olabilir. Ama belli ki M3 iPad Pro'ya giremeyecek kadar çok ısınıyordu. Çünkü biz bunu MacBook Air'larda görmüştük. Ve bu makinenin performansı hızlı bir şekilde düşüyordu. Ha, kullanıcıya çok büyük bir sıkıntı yaşatır mıydı günlük kullanıcılara? Değil belki ama içerik üretecek olanlara belli bir performans eksisi olarak dönüyordu bu. Ve bunu iPad'e çok daha küçük bir kasaya sığdırmak belli ki olmayacaktı. O yüzden M4'ün geliştirilme süreci çok daha erken bir tarihe çekildi belli ki. Ben bunu anlıyorum arkadaşlar. Ama nedir? Güç, yani tükettiğiniz enerji, bunun başına aldığınız güç M4'te bambaşka bir noktaya ulaşmış. Nöral motor üzerine durdular. İşte saniyede 38 trilyon işlem yapabildiğinden bahsettiler. A11'de ilk defa bu nöral motoru kullandıklarından bahsettiler. 60 katı daha güçlü olduğunu özellikle vurguladılar. Mesela bu nerede işe yarıyor sorusunun cevabını da kendi içlerinde. İşte Final Cut'ta bir görüntü var. Bir hanımefendi orada koşuyor, dans ediyor. Onu seçiyor ve şakırt diye oradan ayırıyor. Yani arkasında sanki yeşil bir perde varmış gibi o efendiyi oradan ayırıp başka bir arka planın önüne atabiliyor. Bunu bu kadar hızlı yapabildiğini gösterdiler. Biz de deneyince göreceğiz tabii ki. Ben çok merak ediyorum. Yani oradaki kadar keskin bir kesim, düzgün bir kesimle beraber ben de alabilecek miyim normal bir kullanıcı olarak? Göreceğiz. Şu zamana kadar görmüş olduğunuz bütün audio mesela o AI PC'lerden onları bambaşka bir kenara atıyor açıkçası. İyi diyor. Türünün tek örneğiyim ben diyor. Yani iddiaları zaten Apple'ın hep böyledir. Bu şekilde iddiaları da var. Gösteri bindikleri şeyler olduğu için de hepten de diyemiyorum ki ya Apple sen de iyice abarttın diyemiyorum. Çünkü kanıtlayabiliyor adamlar bunu. Bir de bu işin soğutma tarafı var. Performansı sürdürebilmek var. M3 yongasını dedi ki iPad Pro'ya belli ki koyamadılar. Ama ne yapmışlar? M4 yongası ile beraber içerisinde grafit paneller, yapraklar kullanmışlar soğutma tarafında. Ve Apple logosunda da bakır kullanmışlar. Hemen arkasındaki bölgede. Bu sayede termal performansı %20 arttırdıklarını iddia ediyorlar. İlk iPad Pro'dan da 10 kat güçlü olduğunu belirtmiş oldular. Ekranın renk kalibrasyonundan bahsettiler. Yani profesyonel çapta bu cihazları kullanan insanlar için bir diğer monitöre mesela çıkış verip oradan bir şeyler yapmak istediğinizde hani bir şeylerin eşlenmesi lazım ya, renk doğruluğu odaklı bir şey yapıyorsunuz. Diyor ki benim ekranım kalibrasyonlu. Bu önemli bir şey. Sonrasında Core ML Framework'ten bahsettiler. Yani burada yapay zeka ile yine geliştirilmiş bir takım üçüncü parti uygulamaları da App Store'umuzda bulabileceksiniz diyorlar. Zaten bunlara Pro Apps adını veriyorlar. İşte Sharper 3D, ZBrush gibi uygulamalar bu çekirdek yazılımdan faydalanabiliyor olacaklar. Yazılımsal tarafta Final Cut Pro 2 ve Logic Pro 2'den bahsettiler. Burada işte hani şunu vurguluyorlar. Bir tablet var elinizde ve tablette beraber çekim yapabilirsiniz. Burada edit yapabilirsiniz. Buradan çıktısını alıp paylaşabilirsiniz. Yani bütün süreç tablette başlayıp bitebilir. Bunun özellikle vurgusunu yaptılar. M1'den 2 kat daha fazla render hızı elde edebilirsiniz demişler. Niye M1'le kıyasladınız mesela? M2 ile kıyasla, M3 ile kıyasla. M3'ün adını almadılar bile neredeyse. Yani orada bir sıçrayış yaptık. M3 değil M4 getirdik gibi ifadeleri var. Ama bir şeyle kıyaslamaya gelince M2 veya M1. Yani Apple. Tam bir Apple işi. Sonrasında iPhone'la Live Multicam özelliğine vurgu yaptılar. Bu benim inanılmaz hoşuma gitti. Şöyle ki 4 tane iPhone alıyorsunuz. Bunlar A karesi, A kamerası, B kamerası, C kamerası, D kamerası olarak konumlanıyorlar. Farklı açılardan bir şey çekiyorsunuz. Bir prodüksiyon var. Bunu iPad ekranında görüntüleyebiliyorsunuz. Ve o kameraların enstantanelerini, ISO'larını, işte beyaz sıcaklıklarını, her şeyini iPad üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ve görüntüleri anlık olarak ön plana alıp videoyu orada başlatıp bitirebiliyorsunuz. Yani şey değil. Abi işte B kamerasından şu görüntüyü alıp şuraya koyarız değil. Oradan basıyor, diyor ki şu anda B kamerası kayda giriyor ve kayıt da bu olacak. C kamerası sonra giriyor, D kamerası sonra giriyor. Harbiden yani prodüksiyon orada başlayıp bitebiliyor. Zaten büyük prodüksiyonların ve büyük stüdyoların işte işini yapıyoruz aslında gibi bir iddiaları var. Final Cut kamera uygulaması geldi. Profesyonel özelliklerle yaşayabileceğimiz bir uygulama bu arkadaşlar. Yani işte ISO ayarı, bir renk sıcaklığı, sonrasında enstantane ayarı, işte fokus ayarı, bunlarla alakalı ayarları yapabileceğimiz ayrıca bir uygulama. Biz zaten Blackmagic'in mesela bir tane uygulaması var. Ben onu kullanıyorum. Ondan önce çok daha fazla uygulamayla biz bu işleri yaptık yani. Aslında özel bir şey değil ama Apple'da dedi ki bunun ismini Final Cut Pro koyalım. İyi tamam, daha doğrusu Final Cut kamera koyalım. Final Cut Pro ile de entegre edelim. Oradan çektiğini hemen oraya at. Oradan işle bitir. Tablette işini bitir. Yani YouTube'a içerik üretmek isteyen birisi için mesela. Veya dışarıda ufak tefek detay çekimler almak isteyen benim gibi birisi için harika. Harika olduğunu düşünüyorum. Harici diploma ile beraber çalıştırabiliyorsunuz. Ben zaten kendi iPad Pro'mda da onu şu anda yapıyorum. Bu yeni bir özellik değil. Bunu da böyle yeniymiş gibi anlattılar açıkçası. Ve 4 kat daha fazla ProRes medya akışını gösterebildiğini söylemişler. Ama yine M1 ile kıyaslamışlar. M2 var kardeş, M3 var. Niye M1? Yani M1 aslında bak, yani kendi kişisel görüşümü söyleyeyim. Bana o kadar yeterli geliyor ki. Hani benim elimde şu anda M1 var veya senin elinde M2 yongalı makine var. M3 yongalı bir MacBook Air'ım var. Misal veriyorum. Geçme ihtiyacı duyuracak bir yavaşlık, bir duruma takılma, oyunda bir performans eksikliği veya video çıktı alırken hiçbir şeyde geri kalmıyorum ki. LumaFusion kullanıyorum ben mesela. Final Cut Pro'ya geçer miyim bilmiyorum. Çok memnunum makineden. Yani çıktığı hızları o kadar astronomik hızlarda ki ben bu makineden performansı hiçbir zaman beklemiyordum ve Fujifilm XH2S'in görüntülerini harici SSD'ye alıp burada kurgulayıp atabiliyorum çok hızlı bir şekilde. Zaten diyorlar biz çok performanslıydık, farklı bir deneyim sunuyorduk performans anlamında. Şimdi onu da farklı bir noktaya sıçramasını sağladık. Olay ve anlatım bu. Logic Pro'ya gelelim. Orada da bir stüdyo deneyimi sunduklarını ifade ediyorlar. Yani bir sanatçı fikirlerini, ilhamını istediği gibi yansıtabilir parçalarına vurgusuyla beraber giriş yapıp sonrasında Session Player adını verdikleri bir sistemden bahsettiler. Yapay zeka ile beraber çalışıyor. Müziğinize çeşitli enstrümanlarda altyapı oluşturuyor. Yapay zeka ile beraber bunu yapıyor. Zaten biz görüyoruz bu tür mesela kelimeler veriyorsun, şarkısını yapıyor. Diyorsun ki instrumental rock gibi bir şey olsun diyor. Tamam onu yapıyor. Harika şeyler de ortaya çıkıyor. Bu artık Logic Pro'nun içerisinde. Yani harici diğer uygulamalardan bahsediyorum. Çünkü bu olmayan bir şey değildi. Apple bunu kendi içerisinde entegre etmeye başladı. Chroma Slow adını verdikleri yine AI ile beraber çalışan sesleri geliştiren bir sistem var. Bu da diyelim ki çok yüksek kaliteli olmayan bir parçayı attığınızda bunu kaliteli hale getiriyor. Daha kullanılabilir hale getiriyor. Sonrasında bu sistemle beraber parça, elinizde bir parça var ama enstrümanlar birleşik tek bir kanal olarak kayıt. İşte baterisi, vokali, işte gitarı her şeyi bir parça içerisinde bunları bölüyor abi. Vokal diyor bak vokal kanalı bu, bateri kanalı bu, gitar kanalı bu. Bunları enstrüman enstrüman ayırıyor. 4 enstrümana kadar ayırabildiğini söylemişler ve bu da remix yapmanızı kolaylaştırıyor. Sonrasında kamera özelliklerinden birazcık daha dem vuruyorlar. Burada 4K ProRes video çekebileceğiniz, 4 mikrofonla stüdyo kalitesinde kayıtlar alabileceğiniz olmaz yani. Şu yaka mikrofonun performansını verecek mi? AI tarafı, mikrofon tarafının içerisinde de arka planda girdiyse ki öyle bir şey anlatmadılar işte. AI ile beraber sesi güçlendirdik, yankıyı aldık, daha vokalleri güçlü hale getirdik gibi iddiaları olmadı ki olabilir. Lidar tarafına vurgu yaptılar. Bu artırılmış gerçeklik tarafındaki avantaj sağlıyor. Sonrasında döküman tararken güzel bir şeyden bahsettiler. İşte döküman tarayacaksınız. Işık şuradan vuruyor. Şuraya belgenin üzerine gölge düşüyor. Bunu da engelledik. Flash ile beraber birkaç çekim alıyoruz. O gölgeyi yok edecek şekilde katmanları üst üste koyuyoruz. Ve sizlere gölgesiz bir döküman taramış oluyoruz aslında diyorlar. Ve üçüncü parti uygulamalarda da bu çekirdekten, bu özellikten faydalanabilecekmiş. Magic Keyboard'a geldiler. Çünkü yeni iPad Pro çok ince artık. Tamam bunu da geliştirmemiz gerekiyordu. Daha ince, daha hafif. İşte fonksiyon satırı var üzerinde, alüminyum bilekliği var, haptik titreşim var. Yani o tıkladığınızda tıklama anahtarla beraber değil de titreşim motoruyla beraber size bildirim sunuyor. Ama bunun fiyatı, bakın ben Logi'nin bir klavye kılıf setini kullanıyorum. Ya 12 bin lira falan çok ciddi para. Hele ki iPad Air'a kendi böyle klavyeli işte kılıfını almaya kalktığınızda neredeyse tablet kadar parayı aksesuara ödüyorsunuz. Bu bana kesinlikle mantıklı gelmiyor. Onların da avantajı ne oluyor? Pogo pinlerle beraber tablete bağlı olduğu için şarj etmenize gerek kalmıyor. Bu mesele şarjlı. Bunu arada bir şarj etmeniz gerekiyor. Ve her defasında kullanmaya kalktığınızda Bluetooth'un şöyle bir 3-4 saniye bağlantı süresi var. Hemen şurada bir şey yazacağım. 3-4 saniye bekliyorum ki bağlansın da öyle yazayım. Yani bu Pogo pinleri kullanan harici bir başka klavye ben görmedim. Bluetooth'la çalışmaya mecbur kalıyorsunuz. O yüzden Pogo pinli klavye fiyatı yine de beni yok ya ben almam. O paraları o klavyeye veremem. Ama işte Pogo pinle beraber harbiden tabletin parçası gibi çalışıyor. Ve bu özelliği de bir başka üreticiyi maalesef vermiyorlar. Bir diğer güncelleme diyelim Apple Pencil Pro arkadaşlar. Burada yeni sensörlerle beraber daha etkileşimli bir şekilde çalıştığından bahsetmişler. Kenarında hemen şu tuttuğunuz kısımda barrel dediğimiz kısım yani burası. Kavradığınız bu kısımdaki sensörler sizin kalemi çevirdiğinizi, döndürdüğünüzü anlayabiliyor ve yeni araç kutularını açabiliyor. Bu araç kutularını özelleştirebiliyorsunuz. Titreşimi var içerisinde. Herhangi bir objeyi herhangi bir kutunun içerisine mesela konumlayacağınız zaman tam ortada mı diye öyle getiriyorsunuz tık diye bir titreşim alıyorsunuz. Ortaladığınızı mesela grafik çalışırken hissedebiliyorsunuz. İşte dediğim gibi gyroskop var içerisinde. Find My destekli. Ben bu kalemi çok kaybediyorum. Mesela bunda Find My yok. Nerede mesela kalem diye aradığım zamanlar çok oluyor. Sonrasında bu özelleştirilebilir yapı uygulamalar içerisinde de mevcut. Procreate'de mesela. Adam şey diyor oradaki işte yönetici. Sanat herkes içindir. Bizi insan yapan şey de budur. Güzel başlangıç yaptı. Tamam. Fırça modlarını buradan ayarlayıp fırçaları kalemi döndürürken fırçaları da döndürmüş oluyorsunuz. Bu da çizim esnasında işinizi kolaylaştırıyor. Yani çizim yaparken sonra işte oradan fırçayı döndüreyim de bir daha geri geleyim. İşte bunun önüne geçmişler. Aslında çok daha önce düşünülmesi gereken bir şeydi diye düşünüyorum ben. İşte boyut renk ayarını da buradaki bu çeşitli hareketlerle beraber yapabilmeni sağlamış. Bu özelleştirebilir bir şey zaten. Sonrasında Procreate Dream var. Orada da şöyle bir şey var. Diyor ki mesela sen bir video oluşturacaksın, bir animasyon oluşturacaksın. Orada herhangi bir objeyi animasyonu, objeyi taşırken animasyonu oluşturuyorsun ya. Bir de döndürebilmen lazım belki de objeyi. Hareket ettirirken bir de kalemi de döndürüyorsun, onun dönmesini sağlıyorsun falan. İşte o sırada hemen videoyu oluşturmuş oluyorsun. Animasyon için ekstra bir sekans üzerine çalışmana gerek yok vurgusunu yaptılar. Ve burada blur efekti verirken de yapay zekadan faydalandıklarını, o blur efektinin, bokeh efektinin daha doğrusu, daha doğal bir şekilde gerçekleşmesinden hani sorumlu olan şeyin AI olduğunu söylediler. Procreate içerisinde de bunun entegre olduğunu özellikle vurguladılar. Ama nedir? Benim korktuğum şöyle bir şey var. Şimdi ufak bir detay daha vereyim. 256 GB'dan da başlatıyorlar iPad Pro'ları. Zaten ben 256 GB olarak aldım. Biliyorum iPad Pro'da ben çekim yapacağım. Detay çekim alacağım. Bunları kurgulayacağım. Dışarıdan video üzerine entegre edeceğim. İşte aktaracağım da oradan bir şeyler yapacağım diye 256'lığını zaten ben aldım. Bunu yapıyorduk zaten sevgili Apple. Yani bazı versiyonun artık 256 GB'lık olması çok bir şey değiştirmiyor. Bir de nano texture'dan bahsettiler. İşte ekran üzerinde ekstra bir katman, işte güneş altında çalışırken profesyoneller ekranı görebilsinler diye, ama bunu ne yapmışlar? 1 TB'lık ve 2 TB'lık seçeneklerle sınırlamışlar. Bunu bilgisayarına da sahip olmak lazım. Ha, bu nano texture zaten ekranı matlaştırıyor mu acaba? Sorusunun cevabı bende henüz yok. Ürün geldiğinde büyük ihtimalle 1 TB'lık veya 2 TB'lık olanını yollarlar. O zaman görürüz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. M4 yongasından benim en büyük beklentim bir iPad Pro 12.9 M1 yongalı makine kullanan birisi olarak. Umarım kullanım süresi bu performans artışından olumsuz şekilde etkilenmemiştir. Hala işte 10 saate kadar işte video izleyebilirsiniz, şu kadar saate kadar şunu yapabilirsiniz iddiaları diğer iPad'lerle aynı. Ama ben kendi iPad'imden söyleyeyim. Bu videonun mesela detaylarını çıkarıyordum. İşte videoyu bir taraftan izliyordum. Yaklaşık 40 dakika falan sürdü. Ekran parlaklığı da yarının birazcık daha üzerindeydi. Yani %60-%65'ler civarındaydı. 40 dakikada yaklaşık %17 şarj tükettim. Şimdi bu çok parlak bir sonuç değil. iPad Air'la çok daha iyi kullanım süreleri alabiliyorum. MacBook Pro için de aynısını söyleyebilirim. MacBook Pro 14'ün mesela kullanım süresi benim için 6-6,5 saat civarındayken, aynı yongayı kullanan, yani M1 ile olsun, M1 Pro olmasına şart değil. Ben 8-9 saat kullanım süreleri görebiliyordum. Dolayısıyla işin prosuna kaçtıkça aslında, yani kağıt üstü veriler aynı olsa da kullanım süreleri çok değişebiliyor. Umarım M4 yongasıyla beraber yeni iPad Pro'nun kullanım süresi çok düşmemiştir. Çift katmanlı OLED, bu tandem OLED meselesi korkutuyor beni. Çok inceldi cihaz, yine korkutuyor. M4 çok güçlü bir yonga. İşte umarım kullanım süresi bu makinenin iyidir. Ben çünkü mesela kendi iPad Pro'mu kullanım süresinden memnun değilim. Çoğu zaman şarjı bitmiş bir şekilde buluyorum makineyi ve şarj etmem gerekiyor. Evet, böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. LetLoose etkinliğinin özetini sizlere aktarmaya çalıştım. Kendi yorumlarımı da üzerine ekledim. Yeni iPad, iPad Pro, yazımsal geliştirmeler, kalem. Bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında yazın. Bir tartışma dönsün. Yani bir bilgi alışverişi olsun istiyorum. Çünkü ben hani geliştirmelerin güzel olduğunu düşünüyorum. Var bir şeyler. Şu anda denemediğim için ürünleri bir takım merak ettiğim, kuşku duyduğum konular var. Onlar ürünler geldiğinde zaten biz testlerle beraber anlatacağımız şeyler olacak. Lakin o zamana kadar yorumlarınızı yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.